Merhabalar. Ekonomi politik programındayız yine. Memleketin ekonomisi derdimiz. İşler iyi gitmiyor. Zam yağmuru devam ediyor. Yine işte şekere, kahveye, başka bir sürü süt ürünlerine, LPG, LPG'ye, benzine, trafik sigortasına filan, yani zam yağmuru devam ediyor bir taraftan. Bir taraftan da efendim kur çıkıyor. Bir dikkat çekiyor. 15.95'i üzerini gördü dolar. Tabii herkesin dikkati orada ne oldu? Çünkü Merkez Bankası dolar satarak tutuyor idi. Ne oldu acaba, bir durum mu var? Kurun çıkması her yönden bile enflasyonu zıplatacak. Tabii bir de kur korumalı mevduat yükü var. Orayı da artıracak. Bu her şekilde zararlı bir gelişme. Dolayısıyla bunları konuşacağız. Gıda enflasyonu geldi. Aylık 18. Aylık 18. Gıda üretici fiyatlarındaki endeksindeki artış, yıllık artış %119. Yani bir gıda sıkıntısı, gıda krizi belki üretim yönünden değil ama öyle enflasyon getiriyor ki bu mallar, bu şeyler, bu maliyetler. Dolayısıyla hani ulaşamıyorsunuz. Erişim sorunu var. Vatandaş domatesini, çocuğuna sütü falan alamıyor. Hikayemiz biraz bu. Konuğum Garo Paylan, HDP milletvekili, ekonomi politikalardan sorumlu. Kendisiyle bu son gelişmeleri biraz konuşalım. Ben sonra haftanın göstergelerini sunacağım. Arkadaşlar, Garo Bey, hoş geldiniz yayına.
Hoş bulduk İbrahim Bey. Sağ olun.
Evet.
Merhabalar.
Garo Bey, valla işte biraz böyle ben gösterge gösterge diyordum ama kur çıkınca işler biraz karıştı tekrar. Yani tabii rezerv satarak, rezerv yakarak tuttukları için herkesin aklına acaba hani o barut bitti mi lafı vardır diye o geliyor bir yandan. Kur yükseliyor tabii, bu her şekilde zararlı bir gelişme. Enflasyon bakımından zararlı bir gelişme. KKM yükünü artıracağı için de özellikle enflasyon. Üç haneye mi gidiyor? Tabii bu kurla beraber bu ihtimal de biraz güçlenmiş oldu. Cari açıkta artış var, ticaret açığında artışlar falan var. Bütçe açığı en son geldi. Böyle bir genel göstergelere bakıldığında Türkiye'nin ekonomisi nereye gidiyor? Ne söyleyebilirsiniz bu konuda?
İbrahim Bey, bir felakete gidiyoruz ve şu anda hala her şey dört dörtlükmüş gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Ama hani şöyle diyeyim, yüzeyde belki ekonomik aktivite devam ediyor gibi gözüküyor ama sistemin altı boşaltılıyor. Şu anda arka kapıdan ne yaptıklarını bilmediğimiz pek çok operasyon yapıyorlar. Ve düşünün ki ülkenin parası olmayan bir parayla, yani dolar fiyatını basmadıkları bir parayla Merkez Bankası rezervlerini satarak kontrol etmeye
Evet.
çalışıyorlar.
Evet.
Ve bunu tek çıpa olarak koymuştumlar. Ekonomi biliyorsunuz çıpalar vardır. Ya enflasyonu kontrol etmeye çalışırsınız ya döviz kurunu kontrol etmeye çalışırsınız. Bunlar döviz kurunu dolar satarak kontrol edebileceğini zannediyorlar ama bu şuna benzer. Şimdi düşünün ki havuzun altı çatlak. Siz havuza sürekli kovayla su taşıyorsunuz, dışarıdan borç almaya çalışıyorsunuz ama havuzun altı çatlak ve sürekli olarak dolar satarak kuru kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Şöyle anlatayım. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz faiz sebep enflasyon sonuç politikasına
Evet.
yöneldiklerinde böyle bir hedefleri vardı. Diyorlardı ki dolar bir miktar değer kaybedecek. Bunun sonucunda ihracat artacak.
Evet.
Turizm artacak. Biz cari fazla vereceğiz. Bunun sonucunda faizi düşürsek bile dolar yükselmeyecek diyorlardı. Biz de öyle olmayacak dedik. Aman bu yola girmeyin dedik. Maalesef bizim dediğimiz doğru çıktı.
Evet.
Ne oldu? Faiz sebep enflasyon sonuç dediler. Doları faizi 19'dan 14'e düşürdüler. Bunun sonucunda o zaman enflasyon %18-19'lardaydı. Enflasyon şu anda resmi rakamlara göre %70'e, halkın enflasyonu %150'ye çıktı. Doları tutabildiler mi? Hayır, doları da tutamadılar. Dolar kur garantili mevduata geçildiğinde 11,5 liraydı. Şu anda 15,80-15,90'lara yükselmiş durumda. Ve halkın vergileri, yani parası olmayan büyük çoğunluğun vergileri parası olan %1'e doğru akıtılıyor bu kur garantili mevduatla. Şunu söyleyeyim İbrahim Bey, enflasyon en adaletsiz vergidir. Yani yurttaşlarımız pek çok vergi öderler. KDV, ÖTV, gelir vergisi gibi vergiler öderler. Ama bunlardan daha adaletsiz bir vergi vardır ki bu da enflasyon vergisidir.
Evet.
Çünkü enflasyon dar gelirli kesimleri vurur. Bunlar da işçi, memur, emekli gibi dar gelirli kesimler, toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan kesimlerdir. Bunları vurdu enflasyon. Alım gücünü yok etti. Sonucunda şu anda hem alım gücünün yok olduğu, alım gücünün yok olduğu için talebin eksildiği, yani millet artık Ev alma hayalleri Kaf Dağı'nın ardında, çünkü ev fiyatları patladı. Araba alma hayalleri bitmiş durumda. Yalnızca karnını doyurmaya çalışıyor. O da sizin az önce dediğiniz gibi gıda enflasyonu patlamış durumda. Yani geçtiğimiz yıl ayda iki kere et alabilen yurttaşımız şimdi ayda bir kere et alamıyor.
Evet.
Bu da büyük bir sefalet demek. Yani yoksullaşma demek. Ama maalesef Sayın Nebati, hani gözümdeki ışığa bakın diyen Nebati, bugün de enflasyonu yüreğimizle ineceğiz diyor. Vallahi hani bir skeç yaptı ya, yani bir şovda, evet, Nebati ile,
evet,
ilgili,
evet.
Çok komikti, trajikomikti. Ondan daha komik, trajikomik durumlara düşüyor. Aslında o skeç belki komik ama ondan daha komiği, trajikomiğini Sayın Nebati her gün maalesef oynuyor o skeçleri. Ama hiç komik değil, çünkü bunun sonucunda hani bir olay komik olur gülersiniz ama bu trajikomik bu durum, çünkü trajedi. Dar gelirli kesimlerin alım gücünün her gün düştüğü günlerden yaşıyoruz ve benim kaygım önümüzdeki dönemde bir finansal krizle birlikte biz stagflasyon yaşamamız, bunun sonucunda milyonlarca yurttaşımızın işsiz açsız kalmasıdır. Böyle büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız İbrahim Bey.
Anladım. Şimdi bir de seçim takvimi yaklaşıyor Garo Bey. Şimdi dolayısıyla hükümetin hani ekonomiye baksa mı bakmasa mı daha iyi onu da bilmiyorum ama hani biraz da mesaisi siyasete taraf gidiyor. Yani orada ekonomide ortada gördüğümüz kimse Bakan Nebati. Yani işte orada hani bir başka bu konulara bir uğraşan kimse de gözükmüyor. Şimdi bu siyaset tarafında da tabii gelişmeler sertleşiyor anlaşılan. Hükümet biraz daha ortamı germekten yana biraz daha böyle belki ne bileyim bazı yorumlara göre hani bu tedirginlik, bu şey kargaşa, kaos beklentileri vesaire. Şimdi bu bir de bu kötü ekonomik ortam böyle bir siyasi zemin üzerinde hareket edecek. Yani bu durumda herhalde bizim 2023 sonunda seçimler oldu sağlıklı bir şekilde. Yeni bir iktidar geldi. O saate kadar muhtemelen bizim herhangi bir olumlu adım, olumlu gelişimi beklememiz sanki gerçekçi durmuyor.
İbrahim Bey, yani ben hep yurttaşlarımıza şunu söylüyorum. Bugün önümüzdeki bu iktidar gidince kadar olacak bütün günlerin en iyi günüdür diyorum. Hani bugün herkes her şey kötü diyor ya. Herkes şunu değerlendirsin. Dün bugünden daha iyiydi. Önceki gün dünden daha iyiydi. Çünkü her gün daha kötü oluyor ve olmaya devam edecek. Çünkü büyük bir cehaletle karşı karşıyayız İbrahim Bey. Yani ekonomide cari açık kötüdür mesela. Ne bileyim bütçe açığı kötüdür. Bunlar enflasyonu yol açar, şu bu. Hani dengeleri şaşırtır. Hani düşünün tansiyon gibi, şeker gibi düşün bünyede. Evet. Bütçe açığı, cari açık bunlar gibidir. Ama bunlardan daha önemli bir açık vardır. Cehalet açığı, yani akıl açığı. Şu anda büyük bir cehalet tarafından yönetiliyoruz. Yani biz elbette antikapitalistiz. Daha sosyal demokrat, daha sosyalist politikaların, halkçı politikaların esas olmasını düşünüyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz ama sonuçta ekonomi ve bilim, siz düşünün ki bilimi akılla yapmazsanız, yüreğimle yapacağım derseniz, ben bir şey bilmiyorum, ben yüreğimle inanıyorum enflasyonu düşüreceğim derseniz, enflasyon düşmez, tam tersi daha çok çıkar. Çünkü siz beklentileri bozarsınız. Ya şöyle bakar insanlar, ya bu işten anlamıyor, yarın daha kötü olacak. O açıdan ben 3 ay sonra almak zorunda olduğum şeyi bugün alayım. Çünkü 3 ay sonra daha pahalıya alacağım, evet, diye bakar insanlar. Bu da daha fazla bir talep yaratır. Herkes elindeki Türk lirasını aman ben tasarruf etmeyeyim. Çünkü bankaya koyduğum zaman, cebimde tuttuğum zaman paranın değeri kayboluyor. Hemen gideyim bunu bir şeye bağlayayım. Veya maaşımı alır almaz döviz bürosuna koşayım. Çünkü maaşım 15 gün sonra eriyecek diye baktığı zaman insanlar, yani beklentileri bozduğunuz zaman her şey daha kötüye gider. Yani bilirsiniz ekonomide en önemli unsur beklentilerdir, güven unsurudur. Eğer 84 milyon yurttaş geminin kaptanına güvenmiyorsa, geminin kaptanının gemiyi kayalıklara doğru sürüklediğini ve yara aldığını ve batacağını düşünüyorsa, herkes bu beklenti doğrusunda hareket eder ve işler daha kötü gider. Bu açıdan benim beklentim bu iktidar gidinceye kadar her gün bir önceki günü aratacak ve her gün daha karanlık bir senaryo gideceğiz. Kaygım da şu, az önce söyledim. Henüz bir finansal kriz yaşamadık. Yani şu anda Merkez Bankası'nın rezervlerini satıyorlar. Bankada dolara olan, mevduatta dolara olan yurttaşlarımız bunun karşılığının var olduğunu düşünüyorlar. Ama gün gelecek, bir anda bunun karşılığının olmadığını gördüğü anda panik butonuna basılacak ve belki finansal bir krize doğru gidiyoruz. Belki değil, kuvvetle muhtemel. Düşünün ki Kalbinizin bütün damarları tıkanmışsa bir doktor der ki, yani siz bir gün kalp krizi geçirebilirsiniz arkadaşlar ve hayatınızı kaybedebilirsiniz. Mutlaka ameliyat olmanız, bypass olmanız gerekir der. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Şu anda Türkiye'nin kalbinin bütün damarları tıkanmış durumda. O yaşıyormuş gibi göstermeye çalışıyor ama her gün daha kötüye gidiyor. Bu açıdan Türkiye ekonomisi bir kalp kriziyle karşı karşıya kalabilir. Finansal bir krizle karşı karşıya kalma olasılığı çok yüksek ve ani duruş dediğimiz ekonomide bir stagflasyonla, bir durgunlukla karşı karşıya kalabilir. Çünkü Türkiye ekonomisi ithalata dayalı bir ekonomi.
Evet, ithalata.
Yani her ay 20 milyar dolar ihracat yapıyorum diyorsun ama her ay 30 milyar dolar ithalat yapman
tabii,
gerekiyor.
Tabii.
Şimdi bu ithalatı yapamadığın zaman ne olacak? Yani para bitti. Ne olacak? Benzin ithal edemezsen, doğalgaz ithal edemezsen, efendim sanayinin ihtiyacı olan ara mallarını ithal edemezsen ne olacak? Üretim de yapamazsın. Bu açıdan mutlaka ve mutlaka bu cari açık krizine, bütçe açığı krizine ve akıl açığı krizine çözüm bulmak gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi her gün bir önceki günü aratacaktır.
Evet. Şimdi tabii biz böyle şeyler konuşuyoruz. Hakikaten bunlar çok yakıcı. Biz de bu hayatın içinde yaşıyoruz. Ücretleri alıyoruz, maaşları alıyoruz ve markete gidiyoruz tabii. Bizim de ellerimiz yanıyor. Ama hani böyle bir havanın içerisinde televizyonlarda haberler geçiyor. İşte neydi o yazlık koyuna 30 tane villa daha, işte Cumhurbaşkanı'nın bilmem etrafına da 30 tane de bakanlar için villalar falan, böyle fotoğraflar yayılıyor. Tabii insanın saçını başını yolası geliyor gerçekten böyle bir saatte. Şimdi akıldan bahsettiniz ya, akıl açığı. Diyelim ki akıl açığı kapandı. Mesela bu akıl açığı kapalı olsa neden şöyle bir öneri, şöyle bir talep gündeme gelmiyor? Bu garantili işlerde ödemeler zaten dolar, değil mi? Yani ama bugün ödemeyelim, değil mi? Mesela diyelim ki bunları erteledik kardeşim. Hani 6 ay, 1 sene mali kriz var. Böyle bir muhalefet mesela böyle bir çağrı yapamaz mı? Yani bunları ertele bir kere. Bu tür bu inşaat işlerini durdur. Ya da ne bileyim, Atatürk Havalimanı'na daha yeni ihale yaptılar. 2.2 milyara bahçe yapıyorlar. Yani niye peki, yani bu saatte hani kamu harcamalarını biraz bir yönden belki kısabilir. Gereksiz, acil olmayan harcamalarını, istihdam artırıcı harcamalarını artırabilir. Ve bir hemen hani vatandaşın büyük kayıplarını yerine koyup bir rahatlatabilir filan. Bu bir program söz konusu olsa, yani benim aklıma gelen birkaç şeyi saydım, hani bunlar mantıklı mı değil mi bilmiyorum ama ne yapmak gerekiyor mesela?
İbrahim Bey, şimdi az önce bahsettiğimiz olaylar hep makro ekonomiyle ilgiliydi. Yani enflasyonu akıl açığını kapatarak, işin ehline insanlara vererek düşürebilirsiniz. Faiz politikasını, enflasyon politikasını, kur politikasını, bunları dengeye oturtabilirsiniz ve finansal bir istikrar sağlayabilirsiniz. Ama az önce bahsettiğiniz konular da en az bunlar kadar önemli. Hatta daha da fazla önemli. Düşünün ki Türkiye dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Hep beraber çalışıyoruz ama yetersiz üretiyoruz. Daha fazla üretmemiz lazım. Bir üretim ekonomisini mutlaka ses almamız lazım ve hakça paylaşmamız lazım.
Tabii.
Şimdi bakın, bu kadar insan çalışıyor, üretiyor. Hakça mı paylaşıyoruz? Hayır.
Hayır.
Şu anda az önce bahsettiğiniz gibi belli insanlar, bakıyorsunuz caddelerde lüks arabalar çoğaldı. Lüks ev tüketimleri çoğaldı ama bazı yurttaşlarımız kirasını ödeyemiyor. Başını sokacağı ev bulamıyor. Market alışverişini yapamıyor, ay sonunu getiremiyor. Yurttaşlarımızın büyük çoğunluğu bu durumda. Bu açıdan hakça paylaşıma esas alan bir ekonomik modele geçmek zorundayız. Bunun için de bahsettiğiniz gibi, hani nasıl bir ekonominin üretimini bir nehir gibi düşünün, oradaki akan su olarak düşünün. O nehrin %99'unu nüfusun küçük bir azınlığı kendi bahçesine doğru akıtıyor ve bütün nimetlerini yaşarken, geri kalan %99 çok küçük bir bölümün damlalarını yalnızca hayatta kalmaya çalışıyor. Yapmamız gereken hakça paylaşımı esas almak. Yani o nehrin suyunun bütün bahçelere doğru akmasını sağlamak, her yere bereket vermesini sağlamakla olur. Şimdi bu ülkede kaynaklar nereye gidiyor? Az önce bahsettiğiniz gibi israfa gidiyor. Yani saraylara, şatafatlara gidiyor, lükse gidiyor, kamu kaynaklarının israfına gidiyor. Bu birinci kaynak. Bunu mutlaka keseceğiz. İkinci kaynak yandaşlara akan paralar. 5 tane yandaş müteahhit akan kaynakları tamamen donduracağız. Bakın, iktidara geldiğimizde 5 yandaşa giden kaynakları mutlaka donduracağız ve onlar gitsinler Londra mahkemelerinin haklarını arasınlar. Biz onları borçlu çıkaracağız. Bugüne kadar çaldıkları bütün kaynakları önlerine çıkaracağız ve borçlu çıkaracağız. Üçüncü olarak da savaşa giden kaynaklar. Bakın, en önemli bütçe kaynakları savaş politikalarına akıyor. Hem iç politikada efendim herkesi düşman bilen bir istibdat oturtulmaya çalışılıyor. Öğretmenler polis olarak atanmaya çalışılıyor ve istibdat yaratılıyor. Hem de bölgesel politikalarda bir barış vizyonu yok. Ne gerek Kafkaslar'da, gerek Irak'ta, gerek Suriye'de, gerek Yunanistan'da, gerek diğer komşularımızın bir barış vizyonu yok. Bir barış vizyonunu ortaya koyarsak hem yurtta barış hem bölgede barış politikalarını esas alarak savaşa akan kaynakları durduracağız. Yani yandaşlara, israfa ve savaşa akan kaynakları durdurursak neler yapabiliriz size söyleyeyim. Bakın yurttaşlarımız hangi konuda zorlanıyor? Mesela elektrik, doğalgaz, internet, su faturaları bir eve gelen fatura ortalama 2000 lira. Bakın 4 faturanın toplamı 2000 lira. Biz bu savaşa giden kaynakları durdurursak emin olun her eve giden bu faturaları sona erdirebiliyoruz. Yani elektriği, suyu, doğalgazı, interneti ücretsiz verebiliyoruz. Bunun yanında şehir içi ulaşım mesela bir ailenin şehir içi ulaşımı ayda en az 1500 lira gidiyor. Şehir içi ulaşımı ücretsiz yaptığımızı düşünün. Yani yandaşlara akan parayla şehir içi ulaşımı ücretsiz yapabiliyoruz. Eğitimin ve sağlığın tamamen ücretsiz olduğunu düşünün. Bizim programımız bu yönde hazırlanıyoruz. Yani özel okullara efendim iyi eğitim verir diye daha orta gelirli haneler kendilerini zorlayıp çocuklarını oraya gönderiyorlar. Yılda 50 bin lirayla 100 bin lira arası para vermeye çalışıyorlar. Bu da onların harcanabilir gelirlerini yok ediyor. Veya kamu hastanesine gidiyorsunuz ameliyat için 6 ay sonraya sıra veriyorlar değil mi? Özel hastaneye gidiyor mecburen 50 bin lira 100 bin lira bir ameliyata para harcamak zorunda kalıyor yurttaşlarımız. Hastanenin nitelikli ve tamamen ücretsiz olduğunu düşünün. Yani kamucu bakın İbrahim Bey 30 yıldır veya 40 yıla yakın süredir neoliberal politikalarla kamu devre dışı bırakıldı ekonomide. Kamunun geri döndüğü bir ekonomik düzen mutlaka kurmamız lazım. Yani yurttaşlarımızı temel ihtiyaçlarını güvence altına alan bir ekonomik model kuracağız.
Kesinlikle.
Bunu da israfları durdurarak, savaşa akan kaynakları, yandaşlara akan kaynakları durdurarak yapmamız mümkün. Bütün yurttaşlarımız bunu bilsin. Bu yönde çok ciddi hazırlıklarımız var. Seçime doğru giderken ve kongremiz de yakın zamanda olacak. Bu programlarımızı halkımızla paylaşacağız.
Anladım. Şimdi bu perakende verileri geldi. Ondan sonra sanayi üretim verileri falan geldi. Onların hepsinde böyle bir yavaşlamanın işaretleri var. Tabii bu yavaşlama tabii hemen akla şeyi getiriyor. Acaba işsizlikte ne olur? Yani muhtemelen bu gidiş böyle sürerse hani orada da bir artış göreceğiz. Enflasyon tarafı var. Gerçi siz en agın enflasyonunu da zikrettiniz, söylediniz ama hani TÜİK'in enflasyonunda da üç haneyi görmemiz mümkün müdür? Yani durgunluk ve enflasyon artışı ve kur manzaramız bu mu önümüzdeki?
İbrahim Bey, az önce söyledim ya yine bir hastadan ifade vereyim. Yani kalp damarları tıkanmış diyorum ben hastanın. Ama ne yapıyor Nebati? Hastaya koş diyor. Şimdi hala para basarak yani talep yaratarak o hastayı koşturuyorlar. Şu anda bakmayın yani ekonomik aktivitede bir miktar hala devam ediyor.
Evet.
Ama bu durumdaki kalp damarları tıkalı bir hastayı koşturursanız bir noktada kalp krizi geçirir. Şu anda olan şey o. Yani aşırı para basarak, piyasaya para pompalayarak, özellikle yandaşlara para pompalayarak ekonomik aktiviteyi devam ettirmeye çalışıyor. Ama bu para dolara gidiyor. Dolara gittiği zaman da Merkez Bankası kasası boşalıyor. Daha fazla ithalat oluyor ve insanlar eline geçen Türk lirasını hemen bir şeye çevirmek istedikleri için de talep hala devam ediyor kısmen de olsa. Ama bir noktada ani duruş dediğimiz senaryoyla karşı karşıya kalma olasılığımız çok yüksek. Bu da dolar krizi sonucunda olacak. Yani Merkez Bankası'nda şu anda 100 milyar dolar var gibi gözüküyor ama Merkez Bankası'nın 150 milyar dolar swap ve karşılık olarak aldığı para var. Yani 50-60 milyar dolar eksisi var.
Eksisi evet.
Bu da ama her ayda 5 milyar dolar cari açık veriyoruz. Şimdi her ay 5 milyar dolar cari açık verirseniz ve sermaye girişi yoksa o ekonomiye, tam tersi sermaye çıkışı varsa bir noktada ya buraya para yatıranlar kral çıplak olduğunu anlarlar ve daha hızlı paralarını çekerler. Ve biz bence böyle bir krizle karşı karşıyayız. Ve ne yapıyor iktidar? Aptalca, ahmakça onu söyleyeceğim. Hala beton ekonomisine can vermeye çalışıyor. Yani düşük kredileri şu anda efendim ikinci evini alana, üçüncü evini alana, beşinci evini alana 0.89'da kredi evet. vereceğim diyor.
Evet.
Yarısını dolar bozdurursan. Bu evi kim alabiliyor? 2 milyon lira kredi verirse 30 bin lira kredi taksiti var aylık.
Tabii.
Kim 30 bin lira aylık kredi taksiti ödeyebilir? Toplumun %1'i ödeyebilir. Yani 3 evi, 5 evi, 10 evi olanlara bir ev daha al diyor. Ama bunun sonucunda ev fiyatları daha da yükseliyor. Bakan diyor ki ya ev fiyatları yükseldi diyor. Arkadaş sen yaptın bunun sonucunu. Ev fiyatları daha da yükselince Yalnızca yüksek gelirler ev alabiliyor ve halkın ev alma umutları da yok ediliyor. Ya geçmişte İbrahim Bey bilirsiniz, herkesin hayali neydi? Bir ev alayım.
Tabii, bir araba.
Ve buna da orta gelirlerin ulaşabildiği bir ülkede aslında refahın var olduğu, yani ev alma hayallerinin, temel ihtiyaçlarını karşılama hayallerinin var olduğu bir ekonomik düzen hayal edersiniz. Ama şu an toplumun %99'u ev alma hayallerini unutmuş durumda. Tabii. Kim evet. ev alabiliyor? Zenginler ev alıyor, tabii. yoksullara kiraya veriyor. Kim ev alıyor? Yabancılar ev alıyor, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına kiraya veriyor. Ve bu da kira ödeyen bir yurttaş, yüksek kira ödeyen bir yurttaş daha da yoksullaşıyor. O açıdan her şey ahmakça yürüyor İbrahim Bey. Evet. Cahillikle yürüyor. O açıdan bu ekonomik düzenin behemal değiştirmezsek şöyle bir sıkıntımız da var. Şimdi ben o açıdan derhal seçim diyorum. Şimdi bir yıl sonra ekonomi çok daha kötü durumda olabilir. Evet. Yani bir kalp krizi geçirirsiniz, ikinci geçirirsiniz, kalp artık toparlanamayacak duruma gelebilir. O açıdan derhal seçime ihtiyacımız var. Yani muhalefet de şöyle bakmamalı. Yani bir yıl sonra daha beter olsunlar, daha kötü durumda olsun. Biz bunları ezelim ama ülkeyi toparlamak çok daha zor olacak. Yani kesinlikle. Sürekli felç geçirmiş, kalp krizi geçirmiş bir ekonomiyi toparlamanız yıllar alabilir. Ama kesinlikle. Şu durumdaki bir ekonomiyi 6 ayda bir senede toparlayabilirsiniz. Ama batmış durumda olan bir ekonomiyi belki toparlamak yıllar alabilir.
Tabii, bir de çünkü seçimden sonra büyük gelir kayıplarına uğramış kesimler sizden hadi bunu düzelt diyecekler değil mi yani?
Şirketleriniz batmış, üretim tabii. mekanizmanız durmuş, ithalat yapamaz bir ülke haline gelmişseniz nasıl toparlayacaksınız o ülkeyi?
Evet.
Toparlaması çok daha zor olabilir. O açıdan söylüyorum, behemali seçime ihtiyaç evet. var.
Garo Bey, bir son soru olarak bu Atatürk Havalimanı işi, hani bu işte yeni limanın yapılması, eskisinin yıkılması, pistlerine işte ne bileyim hastaneler filan dozerler girdi. Şimdi kamuoyu biraz konuşuyor. Ben bunu da AKP'nin bütün bu hani kimliğini, karakterini filan her şeyi görüyor gibiyim. Sizin değerlendirmeniz nedir? Yani ne acele oldu? Niye böyle birdenbire hani girdiler buraya dozerlerle? Söylentiler doğru mu? Hani bu diğer havaalanını yabancılara satıyorlar. Dolayısıyla onlar korkuyor. Bunu kapatın kardeşim demişler falan gibi laflar dolaşıyor.
İbrahim Bey şöyle, yani Atatürk Havalimanı'nın yerine yeni bir havalimanı yapılması yanlıştı. Biz buna karşı çıktık. Bunun yerine dedik ki Türkiye'nin başka ihtiyaçları var. Yani Türkiye toplumunun pek çok ihtiyacı var. Onlara yatırım yapalım. Zaten bir havalimanı var ve bu yetiyor dedik. Ama maalesef bu mücadelemizde başarılı olamadık muhalefet olarak. Üçüncü havalimanı yapıldı. Şu anda milyarlarca dolarlık kaynak oraya aktarıldı. Ve bu havalimanı da çürümeye terk edildi. Yani aslında şu anda gittiğinizde çürümeye terk edilmiş bir havalimanı var. Bence mücadele şuradan yapılmalı. Yani artık bu havalimanını tekrar ihya edelim, diğerini yıkalım, üçüncüyü yıkalım demenin de pek bir anlamı olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü o da büyük bir israfa yol açacak. Yapılması gereken şehrin ortasındaki çok büyük bir arazi var. Ve bu arazi iktidarın, şu anda iflas etmiş iktidarın, efendim bu arazi milyarlarca dolar eder, bunu yabancılara satarız ya iştahını kapartabilir. Yapılması gereken İstanbul'un bir kent ormanına ihtiyacı var. Yani ben park demiyorum, millet bahçesi demiyorum. Çünkü onlar ekolojik yapılar değil. Bir kent ormanına ihtiyaç var. Bu 10 milyon metrekare arazinin bir kent ormanına, yani hiçbir alanının, hiçbir noktasının ranta açılmadan, başkalarına satılmadan, kamunun ihtiyaçları doğrultusunda bir kent ormanına dönüştürülmesi. Çünkü etrafı yalnızca beton yığını olan bir şehirden bahsediyoruz. Bu yönde mücadele vermeliyiz. Yoksa Atatürk Havalimanı'nı da tekrar yapalım, 3. Havalimanı'nı yıkalım demenin de artık bu saatten sonra ben bir gerçekliği olduğunu düşünmüyorum.
Anladım. Peki. Çok çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
Ben de teşekkür ederim.
Tekrar evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Saygılar.
Şimdi biraz da göstergelere bakalım. Haftada neler oldu, neler bitti. Son biraz kur çıkıyor. Onunla ilgili görüşleri değerlendirelim. Şimdi bir kere şu çok önemli. Hatırlayacaksınız. Berat Albayrak zamanında kur yukarı gitmesin diye Merkez Bankası'nın kasasında bulunan rezervleri, yani hani kara gün parasını, kefen parasını arka kapıdan piyasaya sattılar ve o kuru 6.85'lerde filan savundular. Olmadı. Olmaz, çünkü her şeyin bir şeyi var. Bir marjı var, bir miktarı var, bir şeyde bir yerden sonra olmuyor. O bende devirip geçiyor. Sonra efendim yine işte biliyorsunuz kur korumalı mevduat filan geldi. Bu sefer yine 6-7 milyar dolara yakın bir gecede satarak, hani o kur korumalı mevduatın ilan edildiği gece. Bakan Nebati ben KKM'ye getirdim, kuru düşürdüm diye geziyor ortada ama aslında arkada adamları milyarlarca dolar döviz satmışlar piyasaya ve o zamandan sonra bir daha Berat Albayrak modeline dönüldü. Rezerv yakmaca. Dolayısıyla ondan sonra da satışlar halen devam ediyor. Bazı hesaplamalara göre bu son dönemde 30 milyar dolardan daha fazla, hatta bir hesaba göre 33 milyar dolar. Çünkü bunun rakamları belli. İhracatçıdan alıyorsun, reskont kredilerinden alıyorsun, efendime KKM'den hani gelen var, döviz mevduatı bozdurdu ya vatandaş, şirketlerden gelen var. Dolayısıyla hesaplanıyor, BOTAŞ'a verdiği çıkartılıyor, rezervlere bakılıyor, para yerinde yok. 33 milyar dolar daha gitmiş. O yüzden hani bizim anonsumuz 128 artı 33, 161 milyar dolar. Yani 160 milyar dolar rezerv yaktılar. Bu kara gün parasını yaktılar. Şimdi bu tabii kırılganlığı artırıyor. Dünya bakıyor. Bu adamların kasasında para pul var mı? Bir şey olur mu? Bunların kısa vadeli borçları var 175 milyar dolar. Değil mi? Ödeyebilirler mi? İhracatları var, ithalatları var. İthalatları daha fazla ihracatlarından. Oradan açık veriyorlar. Bak mesela bu tabloda görüyorsunuz. Cari açık Mart ayında 5,5 milyar dolar oldu. Gelen dövizle giden döviz arasındaki fark. Açık vermişiz. Peki bu açık nasıl ödenmiş? Bakın bu açığın 4,5 milyar doları rezervlerden karşılanmış. Yani memleketin dövize ihtiyacı olduğu zaman işte Merkez Bankası kasasındaki o dövizlere ihtiyaç var. İşte bu ödemeleri yapmak için. Değil mi? Bakın 4,5 milyar doları oradan karşılanmış. Merkez Bankası rezervlerinden. Orada sizin paranız olmalı. Tamam. İşte zorunlu karşılık aldınız, ihracatçıdan aldınız filan onlar olması lazım. Ama bunun yanında kendi rezervlerinizin de yüksek olması lazım. O öyle olduğu zaman bu tür açıkları rahatlıkla karşılayabiliyorsunuz. Dolayısıyla birinci memleketteki birinci vaka bu. Rezerv yakmaya devam ediyorlar. Ne biliyorlar, ne duymuşlar bilmiyorum ama rezerv yakmaya devam ediyorlar. İşte bu son günlerde kur çıkınca hani sorular gündeme geldi. Acaba artık satmıyorlar mı? Vaz mı geçtiler? Yoksa ellerinde mi bir şey yok? Yani kasa mı boş? Yoksa hani değil mi? Yani acaba kur biraz gitsin diye şey mi yaptılar? Bıraktılar mı? Şimdi ama her şekilde bu iş kötü. Çünkü kur gittikçe, yukarı gittikçe bizim enflasyonumuz yukarı gidecek demektir. Çünkü ithalatla üretim yapıyoruz. İthalat yaparak yaptığımız üretimle ihracat yapıyoruz. Memleketin ekonomik yapısı bu. Çarpık olan da bu. Bir yandan bu kur çıkışının enflasyon konusundaki tedirginliği artırdığını söylememiz lazım. Bu bir. İkincisi bir de KKM var biliyorsunuz. Nebati'nin müthiş buluşu. Şimdi kur gittikçe bankadan ne yapıyorduk? %17 faiz alıyorduk. Bir de kur farkını ödüyorduk değil mi? Kur farkı neye göre ödeniyordu? Kur o gün kaç liraysa. Demek ki kur yukarı gittikçe hazineden döviz sahiplerine, döviz mevduat sahiplerine ödenecek para da artacaktır. Bunu bileceğiz. Demek ki bir yandan da hazine boşalacak. Kurun gitmesi her şekilde kötü bir durum. Ama tabii bu nasıl gitmeyebilirdi? Rakamlarınız, göstergeleriniz yerinde olursa, güvenli bir ekonomi yönetimi varsa, değil mi? Merkez Bankası'nın rezervleri dolu olursa o zaman oluyor işte. Olmayınca kırılganlık artıyor. Şimdi size dış ticaretten açık veriyorsunuz. Turizm gelirleriniz toparlanmamış henüz. 2019 zamanı yani kriz pandemi öncesine bile henüz dönmemiş. Değil mi? Yani bunlar var. Efendim işte bu bütün bunlara baktığınız zaman hani döviz geliriniz hem azalıyor bir yandan da yılbaşından bu yana hesaplamalara göre 2,5-3 milyar dolarlık da yabancı çıkışı var. Yabancı da gidiyor. Yani buraya gelen döviz de gidiyor. İşte böyle bir girdaba soktular memleketin ekonomisini. Böyle bir kırılganlığın içine soktular. Daha önceden de söyledim. İki şeyle ilgileniyorlar. Müteahhitlere para bulup veriyorlar. İşte Garo Bey'in de bahsettiği gibi %0.99 bilmem ne faizlerden para sahiplerine ikinci evini al, üçüncü evini al, dördüncü evini al diyorlar. Çünkü öyle diyor, öyle demiş oluyorlar. Çünkü 2 milyon kredinin aylık taksit ödemesi 25 bin ile 30 bin lira arasında değişiyor. Kim verebilir bu taksite? Evinize 50 bin lira girmiyorsa bu parayı ödeyebilir misiniz? İşte o yüzden bu kredilerde zenginler için yani ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, ellinci evini alabilecekler için Onlar için, bir de müteahhitler için 20 milyarlık da kredi açtılar evleri tamamla. Evet, durum bu. Şimdi enflasyon bu anlamda %100'e gider mi, 3 haneyi bulur mu diye sordukları zaman ben hep temkinli dururdum, bulabilir derdim, bulabilir derdim. Ama şimdi biraz daha güvenle söylüyorum, bulabilir. Kur böyle giderse bulması muhtemeldir. Zamlar devam ediyor. Zamlar devam ediyor. Yani enflasyonun biraz da dinamiğini de anlıyoruz. Değil mi? Bakın mesela çaya 43 zam geldi. Efendim. Bu çay zammı başlı başına Türkiye'de o kadar çok tüketiliyor ki bu %43'lük çay zammını hesaplamışlar. Enflasyona doğrudan etkisi 0.6 puan. Yani önümüzdeki enflasyon açıklandığında içinde 0.6 puanı çaydan gelecek. Bu zamlar bu kadar yüksek olunca böyle oluyor. Yine işte nedir efendim? Ha bir de bu 0.6 puan çay zammını Hakan Kara değerlendirmiş. Bu Japonya'nın yıllık enflasyonu. Sadece çay zammıyla gelen enflasyon Japonya'nın yıllık enflasyonu. Evet, durum böyle kritik bir noktaya doğru gidiyor. Tarım üfeği söyledim. Aylık bazda %18 olarak gelmiş. Yıllık %119 olmuş. Biz işte Mayıs'ı bitiriyoruz, Haziran'a giriyoruz. İşte hasat mevsimi, bağdan bahçeden efendim fiyatların biraz düşmesi gerekiyordu ama henüz onun işaretini de göremiyoruz bir türlü. Çünkü beklentiler de bozulmuş durumda. İnsanlar artık mallarının fiyatlarını düşürerek satmak istemiyorlar. Çünkü önlerini de göremiyorlar, yarını göremiyorlar. Herkes malına zam yapıyor. Sen evi 2 milyona çıkarmışsan benim domatesim de 25 lira diyorlar o zaman. Yani böyle bir durum yaşıyoruz efendim. Ve durgunluk. Bazı göstergeler durgunluk işaretleri veriyor. Onları söyleyeceğim. Bir de CDS denen bir gösterge vardı ya hani Türkiye kredi aldığında, kredi talip olduğunda diyorlardı ya ya senin riskin büyük. Sana biz senin sana vereceğimiz krediyi sigorta ettirmemiz için bizden 700 puan yani %7 bir kere kafadan faiz istiyorlar. Efendim o da 700'ün üzerinde. Yani onun zaten 300'ü geçmesi büyük bir kırılganlık. Bizde 700. Anlatabildim mi? Bu da tabii bunun içinde gidip Avrupa'dan Eurobond çıkartıyorlar ya hani böyle tahvil satıyorlar filan. Faizleri %9. Onlar yani dünyada böyle faizlerle borçlanan ülke neredeyse yok yani. Bu tabii aşırı bir kırılganlık göstergesi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi evet bir numaralı tabloyu arkadaşlar tekrar rica edeyim. Haftanın göstergeleri işte bu cari açık rakamları geldi. Efendim Mart ayında ki işte bundan sonra Nisan geçti Mayıs'a geçireceğiz. Muhtemelen daha da artacak. Mart ayında 5,5 milyar dolar olmuş cari açık. Gelen dövizle yani kazandığımız dövizle tamam mı ödememiz gereken döviz arasındaki fark. Bir aylık işlemleri düşünüyorlar burada. Ve tabii açık olunca 4,5 milyar dolar Merkez Bankası rezervlerinden kullanarak kapatmışız. 2022 yılında bu ilk 3 ayda 18,1 milyar doları bulmuş. Nebati bize bir masal anlatıyordu hatırlar mısınız? Cari açık değil, cari fazla vereceğiz biz. Ve tabii memlekete bol dolar gelecek. Dolar gelince dolar zaten düşer. Dolar düştü mü enflasyon da düşer. Hikaye buydu ya. Şimdi bakın buradaki bu 18 rakamı diyor ki Nebati sen bu işi yanlış biliyorsun. Bu böyle olmuyor. Bu doğru değil. Bak cari açık. Bu geçen sene bak 2021'de 3 aylık açık 7,5 milyar dolardı geçen sene. Bu sene kurun yüksekliğine rağmen Nebati'nin umudu o. Kur yüksekse biz bol ihracat yaparız. İşte öyle olmuyor. Bakın ne olmuş? 18,1 milyar dolara çıkmış. 3 aylık cari açık. Evet. Şimdi 2 numaralı tabloyu alayım arkadaşlar. Bütçe rakamları geldi. Bu sarı rakamlara dikkat edin. Bu efendim bakın Ocak ayı bütçe rakamları, Şubat, Mart, Nisan. Ben böyle birkaç kalem aldım, kaba kalemler aldım. Onlara dikkat edelim. Şimdi bakın faiz hariç harcamalar. Faiz hariç harcamaların son Mart ve Nisan'da 200'e dayandığını görüyorsunuz. 198, 195. Bu biraz daha düşüktü. Hükümetin kesenin ağzını açtığını, biraz seçim harcamalarını falan artırdığını düşündürüyor. Şimdi birinci dikkat çekmek istediğim şey oydu. Harcamalarda bir artış var. Tabii ki bütçe dengesi denen şey artış var da sonuçta bütçe fazla mı veriyor, açık mı veriyor? İşte burada da onu görüyoruz. Bakın yılın ilk iki ayında 30-70 fazla vermiş bütçe. Neden? Çünkü bu iki ayda Merkez Bankası'nın karına, el koyuyorlar. Alıyorlar onu hazineye. Aslında o Nisan'da falan alınırdı. Şimdi sabırları yok. Paraya ihtiyaçları var. Hemen gidip getiriyorlar. Ve 30 ve 70 bütçemiz iyi diye hava atıyorlar millete. Öyle değil. Çünkü o zaten ilk iki ayda eriyip gidiyor. Bakın Mart ayında 69-70 milyar lira açık verilmişti. Bu ayda 50 milyar lira açık verildi. Anlatabiliyor muyum? Bu tabii işte bundan sonraki aylar muhtemelen böyle yüksek açıklarla gidecek bu. Bütçeniz de açık veriyor. Bütçeniz açık verdikçe ne yapıyorsunuz? Hazineye diyorsunuz ki ya ben para bulamıyorum. Çık piyasaya borçlan bana para getir. Hazine çıkıyor piyasaya. İşte demin dedim ya Avrupa'ya gidiyor. %9 dolar bazında faiz ödeyerek para alıyor. İçeriye geliyor. Merkez Bankası'nın politika faizi 14. Hazine 25'ten para topluyor. 26'dan para topluyor içeriden. Yani çok fazla faiz yükü, borç yükü altına giriyor memleket. Evet. Evet arkadaşlar. Bir de şu 31 rakamı önemli. Hani diyelim ki siz bak burada mesela faiz harcamaları. Bakın faiz harcamaları 4 ayda 104 milyar faize para ödemişsiniz. Ya bu olmasaydı acaba durum ne olurdu falan diye baktığınız zaman şurada rakamın fazla çıkması iyi ya herhalde biz toparlıyoruz göstergesi. Yani bu bunun artı çıkması. Ya bu da eksi çıkıyor. Yani bu 104 milyarlık faiz harcamalarını hariç tuttuğumuz zaman da eksi çıkıyor. Durumun ağırlaştığını gösteriyor bu tablo. Evet. Şimdi arkadaşlar 4 numaralı tabloyu rica edebilir miyim? Konut satış rakamları geldi. Burada bakın şimdi geçen yılın 4. ayında Nisan'ında 95 bin konut satılmış. Bu yılın Nisan'ında 133.058 konut satılmış. Yani bu gördüğünüz gibi hani demin konuştuk ya bu kıyamet zamanında bu evleri kim alıyor? İşte bu evleri o 0.99 krediyi fırsat bilen para sahipleri alıyor. Bir de yabancılar alıyor. Önce bir kere bunu görelim. Burada bakın bu çubuğun hani bu kadar yüksek oluşu bakın ilk ay yılın ilk aylarında daha düşükmüş rakamlar. Bu krizin hani ev fiyatlarının da böyle zıpkın gibi çıktığı bir zamanda halen böyle ev satışlarının yüksek seyrediyor olması işte demin bahsettiğim gibi şeylerden, kredilerden, hükümetin konutçu müteahhiti desteklemesinden. Bunu diğer rakamlarda da göreceğiz. Şimdi 5 numaralı tabloyu alayım arkadaşlar. 5 numaralı tabloda hani bu krediler ne işe yaramış? Bakın, satış şekli diyor ya, yani vatandaş gidip bankadan krediyle mi almış yoksa kendisi mevduatından, tasarrufundan mı ödemiş? Bakın burada 2002 yılında krediyle alınan, yani Nisan ayında alınan konut sayısı 32 bin. Geçen sene bu rakam 17 bin. Kaç olmuş? 82.9 artmış. Yani vatandaş da krediye kullanmış. Hükümetin hani bu açtığı paketi kullanıyor. Önümüzdeki aylarda esas bu paketin etkisini daha çok izleyeceğiz ve bu rakamın biraz daha arttığını göreceğiz. Gördüğünüz gibi burada esas bunu göstermek istedim size. Kredili satış bu. Banka kredisiyle satış bu. 82.9 gibi ikiye katlanmış gibi bir büyüklük olduğunu görüyorsunuz. Peki 6 numaralı tabloyu arkadaşlar alalım. Bakın burada da yabancılar durumu. Ev satıyorlar ya. Evet. Şimdi bakın burada yılın başından beri bakın bu hani bak 3000, 4000, 5000, 6000, 6500, 6447 konut satılmış Nisan ayında. Yabancılara. Yabancılar alıyorlar. Bu önümüzdeki ay muhtemelen bu rakam daha fazla gelecek. Çünkü hükümet yabancıya vatandaşlık vermek için konut alma şartını 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkardı. Ama onun uygulamasını bir ay erteledi. Yani resmen emlakçılığa soyundu. Bir aylık kampanya yapıyor. Bir ay al vatandaş al, al yabancı al bak. Bir ay sonra 400 bin olacak, al vatandaş al. Yani böyle komik, hani hakikaten anlaşılır gibi değil bir kampanyaya sokmuş oldu. Bu kim alıyor peki? Bu kim alıyor? Bu tabloda gördüğümüz gibi. Bakın bu Rusya Federasyonu genellikle 3. 4. sırada olurdu. 1. sıraya çıkmış. Rusya'da savaştan sonra herhalde biraz da geleceği karışık gören Rusya vatandaşları muhtemelen hani biraz böyle bu taraflarda konut yatırımı yapmaya başlamışlar gibi görünüyor. Ruslar dolayısıyla Nisan ayında en çok konut alan ülke vatandaşları olarak ilk sıraya çıkmış. 1152 konut almışlar Nisan ayında. Bunlar daha çok Ruslar biliyorsunuz Antalya civarını falan tercih ediyorlar. 7 numaralı tabloyu rica edeyim arkadaşlar. Bu efendim bak perakendenin iki önemli göstergesi bu. Satış hacmi. Daha çok bunu miktar gibi anlayalım. Bu da cirosu. Yani sattı ne kadar ciro yaptı. Tamam mı? Şimdi bakın burada perakende satış hacminde 0.3'lük gibi çok düşük bir artış var. Aslında bu muhtemelen daha da kötüleşecektir. Bakın yıllık artış 2.5 ama aylık artış 0.3 düşecektir. Ama ciroda artış var. Aylıkta 7.6. Nasıl olmuş? Çünkü bütün mallar zamlı. O malları satarak elde edilen ciro artıyor. Tamam mı? Bu zammın yansıması ya. Satış hacmi böyle neredeyse sıfıra yaklaşmışken satış ciroda 7.6 artışlık bunu gösteriyor. Ama her şekilde şunu anlamamız gerekiyor. Perakende satışlarda bir hız kesme var. Ve bu da kaçınılmaz. Çünkü kimse domatese 30 lira ödeyemez. Kimse peynire 100 lira ödeyemez. Yani bu ne yapacaktır? Bu tüketimi muhtemelen kısacaktır. Yani vatandaşın geliri artmadıkça alışverişi azalacaktır. Bunu böyle göreceğiz. Evet. Şimdi perakendeden sonra 8 numaralı tabloyu görelim. Burada da sanayi üretimi. Memleketin fabrikaları üretiyorlar mı? Ne üretiyorlar? Çok mu üretiyorlar? Az mı üretiyorlar? Onu gösteriyor. Bakın burada da Goro Bey'in de söylediği, benim de daha önce söylediğim durgunluğun belirtileri. Bakın aylıkta 1.8 düşmüş sanayi üretimi. Tamam mı? Yıllıkta artış var. Çünkü bu geçtiğimiz aylarda canlıydı. Ama bu enflasyon şartlarında talep düşer. Dolayısıyla o talebe karşılık veren arz da düşer. Yani sanayi üretimi zorlanmaya başlar. Bir de tabii kurlar. Kurların yarattığı belirsizlik. Yatırımları erteler, üretim planlarını erteler. Dolayısıyla sanayide bir hız kesme olduğunu görüyoruz. 1.- bakın 1.8'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Madencilik, taş ocakçılığında bu daha yüksek. Sermaye malı bakın bu yatırım. Yatırımlarda ciddi bir düşüş olduğunu gösteriyor. Yatırım malı alışlarında. Demek ki vatandaş ne yapıyor, sanayici ne yapıyor? Yatırım malı almıyorsa yatırımları biraz azaltıyor demektir. Evet. Şimdi şimdi bana nebati biri verebilir misin arkadaşlar? O son 4 tabloyu alalım zamandır. Şimdi ben yaklaşık 6 ay oldu Bakan Nebati'nin göreve geldikten sonra neler yaptığının bir tablosunu çıkardım. Bakın enflasyon 5-6 ayda %20'den 70'e çıktı. Birinci kabı. Gıda enflasyonu %90'a çıktı. Dar gelirli perişan oldu. Yanlış mı? Perişan oldu. Bu zamlar karşısında onun aldığı ücret artışlarının hepsi eriyip berhava oldu gitti. 3. TL mevduat faizine tavan geldi. %17'den fazla olmaz dedi Nebati. Politika faizi 14'e düştü. Ama enflasyon %70'e gitti. Peki %17 faizden küçük tasarrufçu soygunu başladı. Evet. Küçük tasarrufçunun parasını %17'den alıp şirketlere ucuz kredi olarak veriyorlar. 4. Uygulamadan sağlanan kaynak şirketlere enflasyonun 30-40 puan altında ucuz kredi olarak verildi. İşte bu büyük bir kaynak aktarımıdır. O yüzden ben buna küçük tasarrufçu soygunu dedim. 5. Ucuz kredi kapışıldı. Değil mi bak enflasyonun 30-40 puan altında. Dolayısıyla kredi hacmi de ne oldu? Artmaya başladı. Son bir yıldaki artış %47.4. Tamam mı? 5.6 trilyon liraya çıkmış kredi hacmi. Hızla artıyor. Kuru tutalım diye arka kapıdan rezerv satışına başladılar. İşte ben o yüzden demin söylemiştim. 160 milyar doları geçti bu. Yani 128'in üzerine Berat Bey'in satışlarının üzerine Nebati Bey satışları geldi. Ve 160 milyar doları buldu. 2 numaralı tabloyu alayım arkadaşlar. Şimdi tasarrufunu korumak için dövize kaçan tasarrufçu da enflasyonun %70'i bulmasıyla zarar eder oldu. Dövizde de gitsen zarar ediyorsun. Evet. Yeni düzen. Hiç tasarrufu olmayandan olana, hiç döviz tasarrufu olmayandan olana, küçük tasarrufçudan şirketlere kaynak aktarım mekanizmasına dönüştü. Yani kurduğu düzen bu. Efendim 9. Model rant ekonomisini destekledi. Parası olanı ev arsa almaya koştu. Fiyatlar aşırı yükseldi. Evet ne oldu? Ev fiyatları efendim yükseliyor. Niye yükseliyor? Çünkü sen 0.99 kredi veriyorsun. Yükselir tabii bu bir fırsat. Enflasyon %70 iken bu bir fırsat. O vatandaş da koşar ev fiyatları daha da çıkar. Bu sefer de diyor ki 60 bin tane konut takibi aldık fiyatları çıkarmışlar filan filan. Ne olacaktı ki? Değil mi? Yani kredi veriyorsan artar. 10. Bir ev, hani kur çıkışıyla fiyatların aşırı artması sonucu bir araba, çünkü araba fiyatları da artıyor. İthal çünkü bunların çoğunluğu. Bu hayali çöktü insanların, gençlerin, yeni evlilerin. 11, kırılganlıklar arttığı için CDS 700'ü buldu. Hatta geçmiş, bugün baktım 711. Borçlanma faaliyet şeyleri, faizi de tabii ki 9-10 seviyelerini görmüş oldu. İç borçlar patladı. Son 2 yılda yıllık 1 trilyon artışlarla 3,5 trilyona doğru gidiyor. Dayandı. Evet. 3 numaralı tablo. Değişken faizli enflasyona endeksli borçlanmalar iç borçta faizlerin ana parayı geçmesine yol açtı. Çünkü bunlar enflasyona endeksli. Enflasyon gittikçe faizi artıyor. Tamam mı? Veya dolar cinsinden borçlanmışsın. Tabii ne oluyor? Kur gittikçe borç yükün artıyor. Dolayısıyla bütün bunlar iç borcun gerçekten, evet. Değersiz TL ve yerli göçmen ucuz emekle rekabet gücü kazanma politikası çöktü. Döviz girişi sağlama, kuru enflasyonu kontrol etme hesabı da çöktü. Demin anlatmıştım. 15, dış ticaret açığı arttı. 6 ayda 45 milyar dolar açık verildi. Evet, burada da bir sıkıntı olduğunu söyledim. Devlet emlakçılığa soyundu. İşte demin bahsettiğim gibi vatandaşlıkla ev satıyor. Bir ayda kampanya yapıyor. Al vatandaş, al. 18, daha önce ağır şekilde hücum edilen ülkelerin kapıları çalındı. Dış politika döviz bulmaya değişti. Yani nerede döviz varsa arayı hemen bir düzeltelim, gidelim döviz alalım. Suudi Arabistan, emirlikleri falan hep böyle. Son tabloyu alayım arkadaşlar. Türkiye sürpriz enstrümanlarla ne yapacağı belirsiz, öngörülemez bir ülkeye dönüştü. Kim biliyor ne yapılacak, yarın sabah neye uyanacağız, değil mi? Merkez Bankası politika faizi etkinliği, para politikası devre dışı kaldı. Kurla mücadeleye başarısızlık geldikçe zaptiye önlemlerine sapıldı. Marketlere timler gidiyor, efendime söyleyeyim. Yine AKP'nin değişmez şirketlere ucuz kredi verelim, büyüme olsun politikası bir kez daha çöktü. İşsizlik azalmadığı gibi büyük kredi genişlemesine karşın ekonomide de yavaşlamaya başladı. Evet. Birkaç rakam daha vardı ama arkadaşlar diyorlar ki senin zamanın bitti, çok konuştun. Öyle mi? Tamam, peki. Peki, bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşürüz, konuşuruz, dertleşiriz. Hoşça kalın.